Ayrım 26. Fi. Akilah Azra Cohen. Sayfa 306. 36. Televizyon kanalının binası düzenlenen yeni ışıklandırmasıyla parlıyordu. Otobandan binaya yaklaşırken ilk fark edilen şey binanın değişen renkleri ve cammanayın sırıtan ağzına ait olduğu belli olan yarım bir ağzın dev fotoğrafıydı. Görüntünün hemen yanında daha küçük ama belirgin bir şekilde programın ismi. Vizyon Terapi yazılmış ve kanalın logosu sağ alt köşeye iliştirilmişti. Dev panonun üstündeki bu reklam programı daha da çekici ve gizemli hale getiriyordu. Bu gülümseme, yaramazlıklarına katılmakta büyük keyif alacağınız bir adamın gülümsemesiydi. Ve sizi milyonlarca kişinin seyrinde terapiye davet ediyordu. Hep birlikte yaramazlık yapmanın kutsandığı bir yer gibi parlıyordu şimdi bina. Bilge binaya vardığında zaten normalde abartılmış güvenliğin çok sayıdaki ünlü konuk nedeniyle iki katına çıktığını fark etti. Önüne gelen her güvenlik görevlisine kendisinin de ekipten biri olduğunu anlatmaya çalıştıysa da henüz kartı yoktu ve içeri girmek için yaklaşık yarım saat güvenlik prosedürlerinin yapılmasını beklemeliydi. İçeri girebildiğinde ise dışarıda geçirdiği sıkıcı yarım saatin ve oraya varmak için otobüste harcadığı zamanın, girdiği testin, hayatında yaşadığı şanssızlıkların artık hiçbir etkisi kalmamıştı üstünde. Çünkü bir bütünlük içinde ahenkle çalışan yaklaşık 250 kişiden biri olabileceğinin olasılığı bile hayatını anlamlı kılmaya yetmişti. Stüdyo muhteşemdi. Dekor değiştirilmemiş ama izleyicilere ayrılan alan 4 kat genişletilmişti. Tüm çalışanlar kırmızı giymiş ama her birinin boynunda farklı renklerde fularlar takılmıştı. Bilge kısa bir sürede fularların ekipleri birbirinden ayırmak için takıldığını anladı. Setçiler siyah fular, ışıkçılar turuncu, yönetmen beyaz. Yönetmen yardımcıları sarı. Kendi fularının ne renk olacağını düşünürken kendisine seslenildiğini fark edip irkildi. Yıllardır mezbahada çalışıyormuşçasına duygusal yoksunluk içinde bir ifadesizlikle Bilge'ye seslenen Kaya biraz şaşırmıştı. İşe yeni başlayacak birinden çok, kurban edilmek üzere kendi isteğiyle bir kuz gibi mezbahaya gelmiş olan kızı görüyordu karşısında. Bu kızı Can'ın dersinden hatırlıyordu. Ödev sattığı için öğretim görevlileri arasında konuşulan kızdı bu. Kısa, kuru, parlamayan, yoksun, asla kadın olamayacak bir kız. Kızın gönüllülüğü değil, özelliksizliğiydi kendisini şaşırtan. Cammanay'ın etrafında bu kadar özelliksiz bir kadın hiç görmemişti. Kadınlar işleri ne olursa olsun Cammanay'ın etrafındalarsa ya çok güzel, ya çok zengin ve hasta, ya yatakta çok iyi ya da çok ünlü olurlardı. Cammanay'ın kendisine bu kadar özelliksiz bir kızı seçmiş olması işte bu yüzden şaşırtıcıydı. Ve de biraz ürkütücü. Can böyle bir kızı etrafına bir tek şey için yanaştırdı. Etrafı temizletmek. Bugüne kadar bu temizlik işi hep Kaya'ya ait olmuştu. Ve şimdi ilk defa gerçek bir aday ortaya çıkmış. Başına geleceklerden habersiz tam karşısında etrafında gördüklerinden büyülenmiş bir teslimiyette duruyordu. Kaya kıza hem acıdı hem de salaklığından tiksindi. Kendi gençlik yıllarını hatırlatıyordu bu kız ona. Gençkenki salak görünüşü Canmay'ın elinden geçince onu magazin gazetelerinin önemli bir objesi haline getirecek kadar değerlendirilmişti. Ama kendisine verilen bu asılsız değerin boşluğu içinde kanserli bir hücre topluluğu gibi büyürken hayatı küçülmüş ve bugün artık işinden başka hiçbir şey olmayan biri olmuştu. Gizem'in gidişi geldi aklına. Hayatının en büyük hatasını yaptığının habersiz nasıl da bırakmıştı kontrolü Can'a. Şimdi net bir şekilde görebiliyordu artık. Babasının yerine koyduğu, taptığı bu adam, Kaya'nın hayatını feda edivermişti sadece hizmetini alabilmek için. Her şeyin bir bedeli vardı. İstenmeyen şeylerin bedeli ise çok daha ağırdı. Bilge'nin kendisine sessizlik ve sabır içinde bakmaya devam etmesi de ilginçti. Kız adını duyunca Kaya'ya doğru dönmüş ve uslu bir köpek gibi yanına gelip durmuştu. Kızın sessiz bir şekilde Kaya'yı hiç rahatsız etmeden kafasının içindeki yolculuğunun bitmesini saygılı beklercesine durması Kaya'yı güldürdü. ''Neyi bekliyorsun böyle?'' derken sesindeki alaycılık rahatsız ediciydi. Bilge saygıyla ''Sizi'' dedi. Kaya kafasını iki yana sallayıp kızdan çok da hoşlanmadığını belli eden bir enerjiyle arkasını dönüp yürüdü. Bilge sorgusuz Kaya'yı takibe başladı. Doğduğundan beri insanların kendisini tuhaf davranmalarına alışmıştı. Artık nedenini sorgulamayacak kadar tecrübelendiğinden uyum sağlamak için ne yapması gerektiği konusunda neredeyse uzman olmuştu. Kaya, Canmanay'ın odasına girerken boynundaki kartı okuttu. Bilge, Kapısında John Money'in adı bulunan kapıdan içeri dalan Kaye'yi takip etmedi. Kendiliğinden kapanmak üzere olan kapının önünde sessizce durdu. 30 saniye sonra Kaye elinde bir tomar dosya ve son model bir telefonla çıktığında Bilge hala kapının önünde durmaktaydı. Dosyaları ve telefonu kızın kollarına yüklerken kızın haddini bilmesinin işine ne kadar da kolaylaştırdığını ve kendisini çirkin insanların yanında ne kadar da rahat, hatta kendisi gibi hissettiğini düşünüyordu. Kızı stüdyoyu gören balkonlardan birine çıkarttı ve 4 dosyanın içinde bulunan telefon numaralarını şirket isimleriyle birlikte dikkatli bir şekilde yeni model telefonu kaydetme görevi verdi. Neredeyse 4 aydır yapmayı planladığı bu angarya işi en sonunda birine yaptırıyor olabilmek içini çok rahatlatmış, keyfini de yerine getirmişti. Ama bilmediği ise o telefonu asla kullanamayacak olmasıydı. Kaya çekip giderken elindeki ağır dosyalarla stüdyonun içindeki balkona çıkmaya başlayan Bilge, etrafındaki insanların ahengine bir kez daha hayran kaldı. Hayranlığı az kalsın merdivenlerden düşmesine yol açacak yoğunluktaydı. Ama dikkatini basamaklara verip balkona çıkabildi. Kırmızı kıyafetli elemanlar alyuvar gibi çalışıyordu. Bilge elindeki dosyaların içindeki kağıtların her birinin telefon numarasıyla dolu olduğunu görünce nefesi tutuldu. Şimdi başlasa ve hiç kafasını kaldırmadan bu numaraları telefona kaydetse işi en az 5 günde biterdi. İtiraz edemezdi, etmezdi. Bu da bir test olabilirdi. Bu işi yapmanın çok daha pratik bir yolunu bulmalıydı. Hayatındaki problemlerle birlikte fikri de gelişen bir organizmaydı Bilge. Her zamanki gibi yolunu buldu. 37. Sarsıntıyla uyandı Deniz. Duru'nun küçük ellerinin sevgisiz sarsıntısı bölmüştü uykusunu. Neler olduğunu anlamaya çalışırken uğultu halindeki sesleri beyni deşifre etmeye çalıştı. Duru yatağın kenarında üzerindeki dans kıyafetleri ve suratındaki hesap soran ifadeyle nasıl da tatlıydı. Deniz gülümsedi. Deniz'in Duru'nun varlığına gülümsemesi Duru'nun içindeki öfkenin iyice açığa çıkmasına neden oldu. Duru çok öfkeliydi. Sabah adayla yaşadığı ve anlamakta zorluk çektiği durumdan sonra Deniz'le hemen konuşmak istemiş, Deniz'e ulaşabilmek için bir saat onu hem evden hem cepten arayıp durmuş, ulaşamayınca belki kötü bir şey olmuştur düşüncesiyle tedirgin olup dersine girmeyip eve Deniz'e bakmaya gelmişti. Deniz'in çalan telefonlara ve yetişmesi gereken dersine rağmen hala uyuyor olması yetmezmiş gibi odadaki ot kokusu Duru'yu neredeyse sinir krizinin eşiğine getirmişti. Asla parçası olmak istemediği bir hayat. O an bu odadaydı. İçindeki bütün öfkeyle Deniz'e vurmaya başladığında kendi kontrolü dışında çıkan bu zavallı yaşam tarzıyla savaşır gibi hissediyordu kendini. Duru'nun yumruklarından sıyrılıp kendini yatağın öbür ucuna atan Deniz, dehşet içinde ne olduğunu anlamak için uykunun etkisiyle kısılan gözlerini iyice açtı. Duru, yatağın diğer ucundan "Bunu mu istiyorsun? Keşsin sen, keş!" diye haykırırken Deniz'e ulaşamayan darbelerini isabet ettirebilmek için yatağın öbür tarafına dönüp Deniz'e yaklaştı. Deniz, "Ne oluyor yine, delirdin mi?" diye savunmaya geçip Duru ile arasındaki mesafeyi korumak için kendini yatağın ortasına attı. Duru'nun ağzından saçılan tükürüklere karışmış kelimelerini anlamaya çalışıyordu. Daha önce de birçok kez öfkelendiğini görmüştü Duru'nun. Ama bu sefer farklıydı. Bu öfkeden çok sinir kriziydi. Duru'nun boynunda ve alnında kabaran damarları ilk defa görmüştü ve endişeyle öne atıldı. Duru'nun savurduğu darbeleri aldırış etmeden yataktan kalkıp Duru'yu kollarından yakalayıp sakinleşene kadar onu sabitlemek istiyordu. Ama bu neredeyse imkansızdı. Duru'nun savurduğu yumruklara tekme de eklenince Deniz onu bir hamleyle kendine çekip sıkı sıkı sarıldı. Canını acıtmayacak ama hareket etmesini engelleyecek sıkılıkta. Deniz'in kolları arasında kurtulmak için çırpınan Duru, Deniz'in sol göğsünün üstüne iki defa kafasıyla vurdu. Ama Deniz onu o kadar yakın tutuyordu ki vuruşun şiddeti azdı. Duru kendini Deniz'in kollarından kurtaramayacağını anladı. Bir an nefes almak için sakinleşti. Deniz ise Duru'nun kıvranışlarının durmasını fırsat bilip kızı daha da kendine çekti. Aralarında hiç boşluk kalmamıştı şimdi. Duru, "Bırak beni," dedi ama sesi çok boğuk çıktığı için Deniz sesteki sakinlikten emin olamadı. Boğukluğun Duru'nun kontrol dışı öfkesinden mi yoksa Deniz'in göğüs kafesine gömülü suratının etkisinden mi olduğunu anlamak için sol göğsünün birkaç santim üst kısmında hissettiği acıya kadar Duru'nun bir daha konuşmasını bekledi. Acı o kadar şiddetliydi ki neredeyse Duru'yu bırakacaktı. Duru ısırıyordu Deniz'i. Bu kısa tek bir ısırık değil, göğsünün üst kasını kavrayan kenetlenmiş ve eti koparırcasına kararlı bir ısırıktı. Deniz, Duru'yu kendine yakın tutmak için gösterdiği onca çabadan sonra şimdi ısırın acısıyla Duru'nun kendisinden uzaklaşması için kollarını açtı. Ama Duru geri çekilmesine rağmen hala kaptığı et parçasını dişlerinin arasında sıkıştırıyordu. Deniz ısırığın acısını sinir sisteminin her hücresinde hissetmeye başladığında Duru'nun kafasını tutup kendisinden uzaklaşmasını engelledi. Aksi halde dişlerinin arasındaki eti koparabilirdi. Duru'yu iyice göğüs kafasına yapıştırdı. Onu bir an nefessiz bırakırsa kızın soluk almak için etini bırakacağını biliyordu. Düşündüğünden birkaç saniye daha uzun sürmüş olsa da Duru en sonunda nefessiz kalmıştı. Isırdığı eti bırakıp kendini geriye çekti. Hayatının geri kalanında hemen hemen her gün Deniz'in aklına gelecek bir görüntüydü bu. Dişleri, ağzının çevresi kan içinde karşısında dikilen Duru. Duru'nun kanı koluyla silmesi kanın iyice suratına yayılmasına, kollarına, elbisesine bulaşmasına yol açmıştı. Deniz birkaç saniye Duru'ya baktıktan ancak sonra göğsündeki yaraya bakmak aklına gelmiş ve çıplak teninden süzülen kanın kaynağını parmağıyla bastırarak kanamayı durdurabilmişti. Yüzünde hissettiği ıslaklığı koluyla silene kadar yaşadığı andan çok uzakta, kendi öfkesi içinde kaybolmuştu Duru. Önce koluna ve eline bulaşan kanın farkına vardı. Sonra karşısında dikilen Deniz'in göğsündeki yaranın. Başı dönüyordu. Ağzındaki ıslaklığın ve yutmakta olduğu şeyin kan olduğunu anlayınca refleks olarak öğürdü, tükürdü. Midesi bulanmıştı. Midesindeki yoğunluk Duru'nun öne doğru eğilmesine neden oldu. Hafızası yeni yerine gelen birinin şaşkınlığında Deniz'e kaldırdı kafasını. Nereler olduğunu, en güvendiği kişi tarafından niye saldırıya uğradığını anlamaya çalışan sakin bir adam vardı karşısında. Göğsündeki yaradan akan kan çıplak vücudundan kayarak Deniz'in altındaki beyaz pijamada kıpkırmızı parlıyordu. Duru yaptığı şeyin şokunda istem dışı tekrar öğürdü. Çok kan yutmamıştı ama biraz önce vücudunda gezen adrenalin sanki şimdi midesine toplanmış ve tüm hiddetiyle çalkalanıyordu. Duru'nun şok içindeki yüzünde bir açıklama aradı Deniz. Ama Duru'nun sancı içinde öğüren iki büklüm halini görünce içindeki şefkat eliyle bastırdığı yarısını unutup Duru'ya yardım için yaklaşmasına neden oldu. Uğradığı saldırıya yarasına rağmen hesap sormak yerine Duru'ya yardım etmek için sokulan ve onu oturtmak için yatağa doğru götürmeye çalışan Deniz'in şefkati büyük bir darbe gibi inmişti Duru'nun zihnine. Bu darbenin ağırlığıyla Duru daha da kontrolsüz bir şekilde ölmeye başladı ve kustu. Kustuğunda sabah içtiği suyun bir kısmı ve biraz da kan çıktı içinden. Ölmesi uzun, kusması çok kısa sürmüştü. Ve bu süre zarfında kendisini tutup düşmesini engelleyen Deniz'in mırıltısı şimdiye kadar yaşadığı en büyük işkenceydi. Deniz sürekli "Geçti, geçti aşkım, geçti." diye mırıldanıyordu. Hiçbir şey geçmemişti. Tüm bu olanlardan sonra her şey yeni başlıyordu. Ama Deniz'in sevgisi tüm diğer duygularından daha üstündü. Ve aslında Duru izin verirse her şeyin geçmesini sağlayabilirdi. Duru kustuktan hemen sonra kafasını kaldırıp gözlerinde kızgınlık görmeye umduğu Deniz'e baktı. Ama onun gözlerindeki sadece aşk vardı. Deniz'in kızgınlığı o an merhamet olurdu Duru'ya. Duru'nun bünyesi böylesine koşulsuz bir sevgiyi kaldırabilecek kuvvette değildi. Biraz önce yok etmek istediği adam ona hala aşkla hizmet etmek istiyordu. Yaptığından ötürü tahammül edilemez bir suçluluk duygusu içindeydi. Nasıl olmuştu da sevdiği adama böyle zarar verebilmişti? Kendini hem yaptığından dolayı iğrenç hem de Deniz'in koşulsuz sevgisi karşısında bir parazit tarafından tuzağa düşürülmüş gibi hissediyordu. Deniz kızsa, bağırsa o zaman her şey çok daha huzurlu olabilirdi. O zaman bir yolunu bulup onu tekrar kazanmak için savaşabilirdi. Ama şimdi Deniz koşulsuz sevgisiyle Duru'ya verebileceği en büyük acıyı veriyordu. Duru ilk defa ne yaparsa yapsın asla Deniz'den kurtulamayacağını düşündü. Bu düşüncenin mantığını fark ettiği anda irkildi. Bir daha övürdü. Kendinden öylesiye tiksindi. Deniz, Duru'nun suratına giren saçlarını eliyle düzelttiğinde Duru'nun yüksek ateşini fark etti. Duru ise tenine değen soğuk elin varlığıyla yine sarsılıp tekrar ölmeye başladı. Deniz'den uzaklaşması şarttı. Yoksa bu vicdan azabına daha fazla dayanamayacaktı. Deniz ittirdiği gibi dengesini sağlamakta zorlansa da olabildiğince hızlı bir şekilde kendini banyoya attı. Deniz bir anda kendisini ittirip banyoya fırlayan Duru'nun ardından gitti hemen. Kızın kusmak istediğini düşünürken sakindi ama Duru'nun banyo kapısını kilitlemesi olacak iş değildi. Kapıyı açmak için kolu zorladı. Açamadı. Kapıya vurmaya başladı. İçeriden hiç ses gelmiyordu. Duru'nun ateşi vardı ve kilitli banyoda yalnızdı. Deniz kapıya vururken Duru'ya kapıyı açmasını, ateşi olduğunu, havayla geçirebileceğini söyleyip duruyordu. Kapıyı kırmaya karar verdiğinde içeriden Duru'nun sesi yükseldi. "Yalnız bırak beni," diyordu. Deniz saldırıya uğramış, ısırılmış, şimdi de kovulmuştu. Neler olduğunu sordu Duru'ya. Niye böyle olduğunu, ama cevap alamadı. Kendisinin bir şey mi yaptığını yineleyip durdu ama cevap gelmiyordu. İçeriden gelen tek ses öğürme sesiydi. Deniz kapıyı kırdı. Tuvalete eğilmiş öğren Duru'yu tuttuğu gibi kaldırıp kucağına aldı. Merdivenlerden indi. Onu kucağından indirmeden kapının yanındaki masadan cüzdanını ve araba anahtarlarını aldı. Duru şimdi yoğun bir şekilde terleyip titremeye başlamıştı. Ateşi düşmüştü ama bir tuhaflık vardı. Suratı ilk defa sapsarıydı. Deniz'in kapıyı açması imkansızdı. Elleri tamamen doluydu. Kucağında sıkı sıkı taşıdığı Duru'ya kapıyı açmasını söyledi. Duru umursamadı. Deniz kucağındaki Duru'yu sarsarak kapıyı aç diye kükreyince Duru kapıyı açtı. Kendisini kurtarmaya çalışan yok edicisiyle daha fazla savaşamayacaktı. Duru bahçeden çıkış kapısına doğru fırtına gibi koşan Deniz'in kucağında gözü Deniz'in göğsündeki yaraya kilitlenmiş teslim olmuştu. Hastaneye giderlerken tek kelime konuşmadılar. Deniz acil servisin kapısına geldiğinde ancak o an üstünün ve ayaklarının çıplak olduğunu fark etti. Umursamadı. Önemli olan Duru'ydu. 38. Hayat yatakta uzanmış okşanmayı bekleyen ihtiraslı bir bakire gibi tüm bereketiyle önünde uzanmıştı Can Manay'ın. Her şey şimdi apaçık anlamlanmıştı. Sıkışan trafik, durakta saatlerce otobüs bekleyen insanlar, arabaların arasında mendil satan çocuklar. Her birinin bir işlevi vardı. Umursamazlığının huzurlu bir kabullenme ve anlayış olarak geliştiğini hissetti Can. Farkındaydı artık. Hayatı ilk defa anlam kazanmıştı. Bir şeye adandığı için değil, kendi varoluşuna tanıklık edecek sakinlikte ve dengede olduğu için bu anlam. Anı deneyimleyebilmenin anlamıydı bu. Zaman Can Manay için durmuş, tüm boşlukları denge doldurmuştu. Anın içindeki dengeyi görebilecek kadar anı yaşıyordu. Geleceğin endişesi ve geçmişin yükü olmadan sadece an vardı. Tanrıların kendilerini nasıl hissettiğini düşündü. Böyle olmalı diye karar verdi. Hayatında ilk defa arabanın ön koltuğuna oturmuştu. Kendi kullandığı birkaç kez dışında. Yanında arabayı kullanan Ali'ye baktı. Şimdi anlayabiliyordu. Hiç şikayet etmeden yıllarca sessizce araba kullanışını, sakinliğini, olgunluğunu, mutluluğunu, en önemlisi de tatminini. Kendisiyle memnundu bu adam. Bakışını Ali'den ayırmadan Can'ın ağzından kelimeler döküldü. Farkında mısın? Dedi sakince. Ali aynı sakinlikte Can'ın suratına hiç bakmadan araba kullanmaya devam ederken. Neyin? Diye sordu. Can bakışlarını Ali'den ayırmadan hayatın dediğinde Ali'nin suratına küçük bir gülümseme belirdi ve sessizlik devam etti. Stüdyoya varmalarına 4 kilometre kadar kalmıştı. Trafik de oldukça akıcıydı. Otobanın üstünde kendi yarım gülümsemesini gören Can, yanından geçmekte oldukları büyük billboardlardan gözlerini ayırmadan konuşmaya başladı. Dünyanın adaletsiz bir yer olduğuna saplanmıştı kafam. Yenilenler ve sıyrılanlardan oluşan kocaman adaletsiz bir yer. Sıyrılmaya karar verdim. Ne pahasına olursa olsun sıyrıldım da. Pek bir bedel ödediğimi düşünmüyorum. Sahip olduklarımı düşünürsen şanslıyım galiba. Ama şimdi hayatı düşündüğümde aslında adalet dediğimiz şeyin hiç var olmadığı ve var olmayan bir şey için fazla abartıldığını anlıyorum. Asıl olan tek şey deneyim. Yaşadığın şeyin seni nereye götürdüğü, yaşadığın şeye verdiğin tepkiye göre değişiyor. Gitmek istediğimiz yerden bizi uzaklaştıracak tepkiler verip sonra da adaletsizliğe sığınmak tam insana göre. Bu kadar adaletsiz bir yer değiştirilmeli diye herkes dünyayı değiştirmek istiyor. Bir kurtarıcı gelecek ve burayı bizim için temizleyecek sanki. Bu asla olmayacak, biliyorsun değil mi? Derken Can Manay soru sormuyordu. Nefes alıp sakince devam etti. Burası dünya aslında tam da olması gerektiği şekilde dizayn edilmiş. Biz salaklarsa sürekli değiştirmeye, temizlemeye uğraşıyoruz. Bu bir insanın sürekli bağırsaklarını temiz tutmaya taktığı için lavman yaptıra yaptıra bağırsak kanseri olmasına benziyor. Bağırsak bok için dizayn edildi. Yaşadığımız bu şey ise bizim için. Savaşmak yerine anlasak, sakinleşsek. Habire geleceğe ya da geçmişi düşünmeden, geleceğe yatırım için savaşıp, geçmişin kayıpları için intikam naraları atmasak, sadece anı yaşasak. Cennet de böyle bir yer olmalı. Sadece o anın var olduğu bir yer ya da an. Can, binanın arka yoluna girdiklerini fark edince sustu. Aslında söyleyecek başka bir şey de yoktu. Söylediklerinin bir anlam ifade edip etmemesi de umurunda değildi. kendini dinlemeden konuşmuştu ve bir süre kendini dinlemeden konuşacaktı. Kendinden arınmış her adımını yapacağı gibi. Binaya girdiğinde büyük bir saygıyla karşılandı her zamanki gibi. Ama bu sefer insancıl yanını göstermek için insanlara hal hatır sormak zorunda hissetmedi kendini. Suratındaki tatminkar gülümsemeyle insanların bakışlarından süzülüp geçti. Bıraktığı etkinin farkında suratındaki yarım gülümsemeyle tamamen kendisiydi. Can Money'in kimliğini aldığından beri bu kadar kendisi olmamıştı. Bu çok tehlikeliydi. İçindekini üstüne giymek, sonra çıkarmakta çok zorlanacağı bir şeydi. Ve şimdi tüm korkulardan ayrışmış, içindekine teslim olmuştu. Gülümsemesinde farkındalık, bakışlarında ancak bir dehaya ait olan bir delilik vardı. Sıradan insan bunu ihtişamlı bir karizma olarak algılardı. Ama aynı deliliğe birazcık sahip herkes için bu bir meydan okumaydı. Stüdyodan içeri girdiğinde kraliçelere yaranmak için tüm benlikleriyle kendilerini adamış, aralar gibi çalışan bu insan topluluğuna dikkatlice baktı. Ne kadar da adanmıştılar. Kim kendini adayacak kadar daha üstün tutabilirdi herhangi bir şeyi? Birilerine sadece zaman geçirmek için çekilen dandik bir programı her şeyden üstün tutarak aralıksız çalışan, hayatlarını, en kötüsü de bu paha biçilmez anları feda eden salaklar diye düşündü. Farkındalıktan yoksunluk sarmıştı her yeri. Farkında olmayan milyonlarca insan yaşıyordu bu gezegende. Kim olduklarının, ne istediklerinin, onları neyin mutlu ettiğinin, neden tiksindiklerinin farkında olmayan insanlarla dolu bir dünya ve bu insanların arasında özenle seçilmiş bir grup, en iyileri. Saatler sonra yayınlanacak programın mükemmelliği için buradaydılar. Girişteki resepsiyonist kız dışında kimse fark etmemişti Can Mani'nin geldiğini. Normalde Can'ın arabası otoparka girmeden hazır olurdu herkes. Ama bugün Can haber verilmesini istememişti. Hayatın doğal akışı içinde var olmak istiyordu. Parmağıyla sempatik bir şekilde şşşt diyerek sessiz olmasını işaret etti resepsiyonist kıza. Kız kızararak kıkırdadı. Can istese o an o resepsiyon masasının arkasına alırdı bu kızın bekaretini. Kızın aşktan kızaran yüzü ve kıkırdaması bunu söylüyordu Can'a. Stüdyonun içine doğru ilerledi. Sahne bölümüne doğru yürüdü. Çalışanlar Can Money'in gelişinin anons edilmesine o kadar alışmışlardı ki yanlarından geçen adamın kimliğini sorgulamadan işlerine devam ettiler. Can kendini görünmez gibi hissederek sahneye tırmandı. Ses ekibinden genç bir asistan gördü ilk Can Money'i. Sahnenin tam ortasında dikiliyordu. Ellerini şaklattı iki kere ama kimse dikkat etmedi. Ses asistanı yanına koştu elinde bir interkom kulaklığıyla ama Can kulaklığı istemedi. Ellerini kulaklığın mikrofonuna yakın tutarak şaklattı iki kere. Kulaklarında yankılanan iki patlama sesinin hangi merkezden geldiğini anlamaya çalışan stüdyo ekibi neredeyse aynı anda denecek yakınlıkta Can Money'in sahnedeki varlığını fark ettiler. Çalışanlar arasında aniden yükselen uğultu Can'ın işaret parmağını yarım gülümsemesine götürüp şşşt diye fısıldamasıyla aniden kesildi. Can kendisine dikkatle bakan kalabalığın her bir üyesinin gözlerine değdi sırayla. Suratında aynı gülümseme, gözlerinde aynı gizli delilik. Ekipteki herkes karşılarındaki dehanın ne kadar da parlak olduğunu düşünüyordu hemen hemen. Bu parlaklığa alışmış Kaya ve o deliliği hemen tanıyan Bilge dışında. Bilge, Can Money'in geldiğini yanından hızla geçen bir set çalışanından duymuş ve herkes gibi sahneye doğru ilerlemişti. Sahnenin ortasında dikilen Can Money'i görmek onu heyecanlandırmıştı. Ama asıl etkilendiği Can'ın gözlerindeki ateşti. Çok tanıdık gelen, kendini evde hissettiği bir ateşti bu. Can Money hiçbir şey söylemeden sahnenin ortasında öylece durmuş etrafa bakınıyordu. Onunla göz göze gelene kadar onun birisini aradığını sanmış ve bunun ne anlama geldiğini anlamamıştı. Ama şimdi göz göze yediler. Bir saniye kadar. Can bakışını başkasına geçirdiğinde Bilge onu koyunlarını sayan bir çobana benzetti. Gözleriyle damgalıyor, sahipliğini onaylıyordu sanki. Etrafındakilerin kendisinden çok daha fazla etkilendiğini gördü bu durumdan. Gözleri Kaya'yı aradı. Kaya en geride, suratında sıkıcı bir ifadeyle izlemekteydi onu. Can'ın etkisinden eser yoktu gözlerinde. Böyle bir karizmaya, böylesine bir bağışıklık kazanıp ondan etkilenmemek için ne gibi şeyler yaşamış olması gerekirdi insan diye düşündü Bilge. Kaya'nın arkasını dönüp koridora ilerlediğini görünce elindeki telefon geldi aklına. Fotoğrafını çektiği sayfalardaki yazıyı tanımlayan bir program ve numaraları telefonun adres defterine taşıyan başka bir program bulmuş. Her bir sayfanın fotoğrafını çekip tanımladıktan sonra tek bir tuşla hepsini tek adres defterine taşımıştı. Programların bulunması, indirilmesi, sayfaların tanımlanması, her şey yaklaşık 2 saat içinde tamamlanmıştı. Tanımlanamayan 6 sayfa dışında. Tüm numaralar, adresler telefona yüklenmişti. Daha sonraki kayıtlar için bilgi telefona kartvizitleri tanıyıp otomatik olarak adres defterini yükleyen bir aplikasyon bile indirmişti. Kaya'nın peşinden giderken uzun sürecek hengame bir işi çok pratik bir şekilde kısa zamanda bitirmenin gururundan çok bir sonraki görevinin ne olacağının heyecanı vardı üzerinde. Kaya'yı koridorda yakalayabilmek için "Kaya Bey" diye seslendi. Kendisine kimin seslendiğine dönüp bakan Kaya, seslerinin Bilge olduğunu görünce dönüp yoluna devam etti. Bilge koşarcasına hızlandı ve Canmanek kapısının önünde Kaya'yı yakaladı. Adamın kendisine fırsat vermeyeceğini bildiğinden nefes nefesi olmasına rağmen hemen konuya girdi. "Telefonunuz hazır. Dosyayı da biraz düzenledim. Belki daha sonra ihtiyaç olur." diye. Bilge telefonu dosyanın üstüne koyup Kaya'ya uzattı. Ama Kaya'nın suratındaki ciddi, sorgulayan ifade bir duvar gibi durdurdu Bilge'yi. Kaya hiç konuşmadan telefonu eline aldı. Hızlıca adres defterine girdi. Numaraları kontrol ederken Bilge'ye "Dosyadan Profesör Erdar Kolkut'un numarasını bul." diye emretti. Bilge tereddüt etmeden dosyadan hemen numarayı buldu ve söyledi. Kaya tepki vermeden "Nihan Alakçakır, dansöz." dedi. Bilge hemen sayfaları çevirdi hızla. Buldu ve söyledi. Kaya "Tesisatçı İhsan." dedi. Bilge buldu, söyledi. Kaya numaraları karşılaştırdıkça ikna olmaya başlamıştı. Başka birinin daha numarasını bulmasını söyledi Bilge'ye ama cevabı beklemeden telefonu indirip direkt sordu. "Nasıl yaptın?" Bilge elindeki dosyadan istenilen numarayı hızla bulmaya çalışırken internetten iki yazılım indirdim. Bir tanesiyle sayfaların fotoğrafını çektim, diğeriyle fotoğraftaki metni tanımlayıp adres defterine kaydet diye açıklamaya çalıştı. Ama Kaya Bilge'nin lafını bitirmesine fırsat vermeden elindeki dosyayı çekip aldı. Kartıyla Canmanek'in kulis kapısını açıp Bilge'yi orada öylece bırakıp içeri girdi ve kapının ardından kapandığına emin oldu. Bilge kapının önünde kala kalmıştı. Orada öylece durup bekleyip beklememeye karar vermek için bir süre dikildi. Beklemeyecekti. Buraya bu adamın kaprisini çekmek için gelmemişti. Ama öte yandan bu kaprisin kaynağını düşününce kalbi sıkıştı. Kaya sonuçta yıllardır Canmanek'in sağ koluydu ve bir kol vücuttan bağımsız hareket etmezdi hiçbir zaman. Kol böyleyse kafa, yani Canmanay acaba nasıldı? İçi iyice sıkıldı. Keşke set işçisi ya da ışıkçı olsaydı da bu ortamda kalabilseydi. Ama kendini bu kadar ezdirerek var olunamayacağını hayat daha ona çok küçükken öğretmişti. Bir hayal kırıklığı daha diye düşündü. Neden hayatında bir kez olsun bir şeyler gerçekten iyi gitmiyordu? Stüdyoya doğru ilerlemek için döndüğünde arkasında duran Canmanay ile göz göze geldi. Adamın ne kadar zamandır orada durduğunu bilmiyordu. Suratındaki keskin gülümsemeyle Canmanay sakin, dik dik Bilge'ye bakıyordu. Bilge sessizliği doldurmak için söyleyecek bir şeyler aradı beyninde. Ama anlamsızlık sessizlikten daha kötüydü. Anlamsızca doldurulan sessizlikse her zaman yorucuydu. Sustu. Kapının önünde belki de Canmanay'ın geçişini engelliyordur diye düşünüp bir hamlede kenara çekildi. Ama Canmanay yanından geçip gitmek yerine vücuduyla ona döndü. Yarım gülümsemesi şimdi tüm suratına yayılmıştı. Can parmak iziyle açtığı kapıdan geçerken gülümsemesini yitirmeden Bilge'ye "Gelsene" dedi. O sırada işteki ilk günün son günü olduğunu düşünen Bilge, suratındaki şaşkınlığı kontrol edemeden Canmanay'ın ardından girdi odaya. Yıllar sonra o günden geriye 3 şey kalacaktı aklında. Canmanay'la göz göze geldikleri o bir saniye, Canmanay'ın üstünden yayılan aromatik kokunun hoşluğu ve kovulduğunda Kaya'nın suratında fark ettiği rahatlama ifadesi. 26. ayrımın sonu, sayfa 320.